satır arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programıyla karşınızdayız. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ile birlikte, ben Bilal Çetin ve sevgili gazeteci arkadaşım Fatih Atik ile birlikte, teknik yapımdaki arkadaşımız Nuri Göktaş sizlere sesimizin ulaşmasına yardımcı oluyor. Satır Arası programından hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, ben telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. Bizlere ulaşabileceğiniz +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Türkiye ve dünya gündeminde çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Satır Arası programında bu sıcak gelişmeleri masaya yatıracağız ve olayların ve gelişmelerin satır aralarını okumaya çalışacağız. Irak'ın kuzeyinde bölgesel Kürt yönetimi tarafından gerçekleştirilen gayrimeşru referandum Türkiye ve dünya gündeminde en önemli yerini korumaya devam ediyor. Barzani yönetiminin Kuzey Irak'ta bir oldu bittiyle gayrimeşru referandum yapması Türkiye'nin olduğu kadar bütün dünyanın da tepkisine neden oldu ve bu konuyu masaya yatıracağız programımızda. Tabii hafta sonunda Almanya'da yapılan seçimler hem Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarını hem de Türkiye-Almanya ilişkilerini yakından ilgilendiriyor. Almanya seçimlerini ve Almanya seçimlerinin sonuçlarını da değerlendireceğiz. Değerli dinleyiciler, Irak'ın kuzeyinde bölgesel Kürt yönetimi tarafından bir oldu bitti yapıldı ve gayrimeşru bir referandum gerçekleştirildi. Bu referanduma gayrimeşru diyoruz çünkü bu referandum hem Irak Anayasası'na aykırı hem de Türkiye ile Irak arasında imzalanmış olan uluslararası ve ulusal ikili anlaşmalara aykırı. Barzani yönetimi bütün tepkilere rağmen bu referandumu, gayrimeşru referandumu gerçekleştirmekte ısrar etti. Ve referandum Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirildi. Tabii bu referandumun sonuçları elbette tartışmalı. Sonuçlarının ne kadar gerçeği yansıtıp yansıtmadığının tartışmalı olmasının ötesinde bu gayrimeşru referandumunun hayata geçip geçmeyeceği de tartışma konusu. Tabi burada Türkiye'nin yaptırımları da büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından Türkiye'nin yaptırım uygulayacağı net ve kesin dille ifade edildi. Başbakan Binali Yıldırım dün katıldığı televizyonların ortak yayınında şöyle bir ifade kullandı. Sınır kapıları, havaalanları, petrol boru hatları, iletişim hatları, enerji nakil hatları merkezi hükümetin sevk ve idaresindedir. Burada zorluklarımız var. Bunlardan bir tanesi sınır kapılarında fiilen şu anda peşmerge yönetiminde. Irak onlardan sınır kapılarını teslim almak istedi. Bunlar o teslimatı yapacaklar mı, yapmayacaklar mı? Onu da takip etmemiz lazım. Tabii Barzani yönetiminin bu oldu bitti referandumuna karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çok sert tepkiler geldi. Sayın Cumhurbaşkanı dün İstanbul'da katıldığı bir programda ve bugün Ankara'da külliyede katıldığı bir programda Barzani yönetiminin gayrimeşru referandumuna çok sert tepki gösterdi. Fatih Atik, Barzani yönetimi bütün tepkilere rağmen bu referandumu, gayrimeşru referandumu yapmakta ısrar etti. Çünkü bu referanduma Türkiye karşı, Irak merkezi yönetimi karşı, İran karşı, Suriye karşı, Amerika Birleşik Devletleri karşı, Rusya karşı, hatta Çin bile karşı çıktığını açıkladı. Bütün ülkeler karşı, Birleşmiş Milletler karşı ama buna rağmen Barzani yönetimi bu referandumu yapmakta ısrar etti. Sadece bir tek ülke destekliyor, İsrail destekliyor.
Evet, sen çok güzel özetledin Bilal. İsrail'in desteklemesiyle bu iş olmaz tek başına. Orta Doğu'da İsrail'in vereceği destek hem de Araplara karşı bu şekilde Kürtlerin yeniden harekete geçiyor olması mümkün değil yani. Ama ikircikli davrananlar olduğu ortada. Mesela neden 5 tane BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi var? Amerika, İngiltere, Rusya, Çin. bunlar neden hiçbir tanesi gündeme getirip de olağanüstü toplantı talebinde bulunmadılar? Mesela yani Irak'ın toprak bütünlüğünün savunması noktasında böyle bir toplantı organize edilebilirdi Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda, konseyinde. Bunu yapmadılar. Ben bazı ülkelerin ikircikli davrandığını düşünüyorum. En başında da Amerika Birleşik Devletleri'nin. Çünkü
hatta bunu Barzani de ifade etti. Barzani referandumdan bir gün önce bir basın toplantısı düzenledi. Ve bu basın toplantısında dedi ki kameraların önünde söylenenle bize söylenenler arasında fark var gibi bir ifade kullandı.
Tabii bu
da senin tezini doğrulayan bir açıklama.
Yani bu açık bir şey. Şimdi bugüne kadar bakıldığı zaman burada Kürt bölgesi ya da işte Irak'ın kuzeyi diye tabir edilen bu bölgede Barzani, Talebani varlığını Amerika Birleşik Devletleri'ne borçlu. Uzun süre Türkiye'nin pasaportuyla dolaşan, Türkiye'nin himayesinde yaşayan, neşvi nema bulan, gelişen, büyüyen bu yapılar en nihayetinde Amerika Birleşik Devletleri'nden destek almadan böyle bir harekete geçemezler, yapamazlar yani. Burada buna yol veren olmasa bu şekilde cesaret gösteremez. Çünkü Türkiye ile attığı adımda Türkiye ile istişare eden, İran'la bir şekilde teması olan, Bağdat yönetimine karşı her fırsatta yanında yer alan Türkiye'ye rağmen böyle bir harekette bulunmaları intihardır. Yani bu zaten konuşulacak bir şey değil. Orayı kan gölüne çevirmek için bundan daha güzel bir harekette bulunamazdı Barzani ve ekibi. Ama şunu söyleyelim. 1991 yılını hatırlarsın. O zaman işte ilk Körfez harekatı yaşandığında yine o bölgede sıkıntılar olmuştu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kürtlere sahip çıkmıştı. Daha sonra da 38. paralelin kuzeyine geçilemez diye çekiç güç uygulaması başlatılmıştı. Hatta Türkiye de buna destek vermişti yani Amerika'nın zorlamasıyla. Ve orada bir Kürt bölgesi oluşturuldu. O günden bugüne gelindiğinde 30 yılda nelerle karşılaştık, nelerle uğraştık. Bu bölgede PKK'lılar da vardı. Barzani PKK'lılarla peşmergeleri Türkiye ile birlikte hareket edip PKK'ya karşı savaştılar. Pek çok gelişmede Türkiye bunlara destek çıktı. Buna rağmen referandumu yapıyor olmaları bir şeyleri göze aldıklarının göstergesi. Arkalarında birileri var. Yani bu kabul edilecek bir şey değil. Türkiye ile istişare etmiyor.
Ben senin gibi düşünmüyorum Fatih Attik. arkalarında birilerinin olduğunu düşünmüyorum. Barzani kendini ateşe attı bence. Birilerinin gazına gelmiş olabilir. Birilerinin gazına geldiği kesin. Ama kendini ateşe attı.
Barzani'nin çıkış yolu da yok.
Barzani çünkü şöyle Türkiye ile Türkiye'yi karşısına alarak böyle bir şeye kalkışması kabul edilebilir bir şey değil. Akıllı bir şey de değil. Akıllı bir yöneticinin bunu yapmaması gerekirdi. Çünkü şu anda Kuzey Irak'ın can damarı Türkiye. Türkiye şu anda Habur sınır kapısını kapatsa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi Van'ı kapatsa, Kuzey Irak'ın nefes alması mümkün değil, yaşaması mümkün değil, hayatta kalması mümkün değil, ayakta durması mümkün değil. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı bugün ifade etti, ekmek bulmaları bile mümkün değil. O yüzden Barzani'nin böyle bir olaya kalkışması, intihar etmesi anlamına geldi bence. Tabii birileri gaz verdi, o kesin. Kimler gaz verdi onu da çok iyi biliyoruz. İsrail'in burada en büyük gaz veren ülke olduğunu biliyoruz. Çünkü gayrimeşru referandum öncesinde ve sonrasında Erbil sokaklarında İsrail bayrağı dalgalandırıldığını gördük. Bunu ifade etmek istiyorum.
Ya şimdi şöyle bir durumu var Barzani'nin. Bir kere 2 yıldır parlamentoyu kapalı tutuyor. Şimdi orada Barzani tek başına yönetiyor. Tam bir diktatörlük rejimi var orada. Hı-hı. Normalde seçim yapılmıştı. Parlamentoda da çoğunluğu kaybetmişti Barzani.
Evet.
Ve devlet başkanlığı ya da işte neyse özel bölge başkanlığı ile ilgili de seçim yaptırmıyor. 2 yıldan beri amca, dayı, kardeş, akraba, teyze, çocuğu bilmem ne yeğen bunlarla yönetiyor bu bölgeyi. Orada kendine göre bir sistem kurmuş bunu sürdürüyor. Ama normal koşullar altında Kerkük'ten ve KYB'den de bir açıklama yapıldı mesela. Bağdat'tan da benzer açıklamalar yapıldı. Barzani'ye yapılan ilk çağrı neydi? Parlamentoyu aç.
Evet.
Parlamento kapalı. Goran aşireti diye bir aşiret var. Amerika ile işbirliği yapan. Ve bunlar eyalet seçimlerinde, yerel seçimlerde Barzani'den daha fazla oy aldılar ve pek çok belediye başkanlığını kazandılar. Bunlara rağmen Barzani sıkışmış durumda. Yani adım atacak hali yok. Böyle bir çıkışla kendi bölgesini konsolide edip Kürtlerin lideriymiş gibi hareket etmeye çalışıyor. En azından iktidarda kalma süresini belki uzatma derdinde. Hı hı. Ama bu bunu da o kurtarmayacak. Yani PKK'nın da Barzani'ye karşı düşman olduğunu söylemek lazım. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri burada konsept değiştirdi artık. Barzani ile de yürüyeceğini zannetmiyorum ben Amerika Birleşik Devletleri'nin. Barzani'ye belki biraz İsrail aracılığıyla gaz verip öne attılar ama Amerika'nın kullanmak istediği yapılar hiçbir itikadı olmayan, hiçbir inancı olmayan, her konuda fikir değiştirebilecek yapılar. Aynı PKK gibi. PKK biliyorsun anti-emperyalist, Amerikan düşmanı bir yapıdır. Kendilerini öyle tanımlarlar, sekülerdir. Ama Amerika'nın şu anda kara ordusu olarak YPG adıyla Suriye'de devam ediyorlar operasyonları. Amerika adına iş yapıyorlar. Hani nerede kaldı senin devrimci işçi partisi söylemin ve anti-Amerikancı söylemin? Fakat Barzani de kendi başına hareket etme potansiyeli var. Dolayısıyla Amerika bunu görüyor. Ne yaptılar mesela? Barzani petrol satışı noktasında Türkiye ile ortak hareket etti. Irak yönetiminin hilafına Amerika'nın istememesine rağmen petrol boru hattından petrol transferi yapıp Türkiye de buna destek oldu. Ve oradan bir kazanç kapısı elde etti. Senin biz, dediğin bu.
Ve biz bundan dolayı Irak merkezi yönetimiyle aramız bozuldu.
Aramız bozuldu.
Biz Barzani'ye destek olduk. Ama şimdi aynı Barzani çıktı bu sefer Türkiye'yi karşısına alarak bir gayrimeşru referanduma imza attı.
Evet, yani burada içeride çok sıkışık Barzani. Bence hiç kolay durumda değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Buna rağmen bak başka bir şeyi anlatıyorum. Barzani kafasına göre takılabiliyor yani. Amerika'nın istediklerini yapmama potansiyeli var. Evet. Neticede bunların Sünni Kürtler ve Nakşibendi tarikatıyla da bir bağlantıları var bildiğim kadarıyla. Hı hı. Hoca Mesut Barzani diye geçiyor zaten. Oradan da bir takım rahatsızlığı var Amerika'nın. Dolayısıyla bence Amerika Kuzey Irak'ta da Barzani ile devam edebilir mi etmeyebilir mi? Bence ileri uzun vadede etmeyecek. Hı hı. PKK'nın yakın zamanda Barzani'ye karşı cephe aldığını, hatta DAEŞ bile Barzani'nin üzerine yürümüştü. Musul'un üzerine yürümüştü.
Evet.
Musul'u aldılar zaten de Erbil'e ve Süleymaniye'ye doğru yürümüştü. Paşikaya kampındaki Türk askerleri kurtardı onları. Hı hı. Yani Amerika bence Barzani'yi de gözden çıkardı. Yani bu yaptığı hamle de iç siyasete dönük olsa da uluslararası çapta ses getirdiği için tepkiyle karşılanıyor. Fakat bunlar da Barzani'yi kurtarmayacak. Yarın PKK saldırdığında bu kez Türkiye'nin desteğini alamayacak. Yarın Haçlı Şabi, İran'ın destekli milisler saldırdığı zaman Barzani'ye, Barzani yine Türkiye'den de destek bulamayacak. Yani bu gidişat kendileri açısından iyi değil.
Tabii bu Irak'ta yapılan gayrimeşru referanduma karşı Türkiye'nin tavrı ve tepkileri de çok önemliydi.
Türkiye ne yapabilir?
Bence Türkiye net bir tavır koydu. Yani referanduma, gayrimeşru referanduma en açık karşı çıkan ülke Türkiye'ydi. Türkiye çünkü net bir tavır koyması da gerekiyordu. 350 kilometre yanılmıyorsam Türkiye-Irak sınırı var. Ve bu sınır uluslararası anlaşmalarla çizmiş. Lozan Anlaşması var, 1926. Ankara Anlaşması var. 1947 yılında iki ülke arasında imzalanmış anlaşma var. Ve Türkiye bu anlaşmalara sadık kaldı. Ve bu anlaşmaların gereğini gündeme getirerek en net tavrını ortaya koydu. 27 Eylül'de yapılması gereken Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 22 Eylül tarihine çekildi. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı ve atılacak adımlar burada belirlendi. Daha sonra Milli Güvenlik Kurulu'nun arkasından Bakanlar Kurulu toplandı ve Bakanlar Kurulu'nda da Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiye kararları doğrultusunda ne yapılması gerektiği bütün detaylarıyla konuşuldu. Ve bu kamuoyuna da açıklandı ama Barzani yönetimi buna rağmen Türkiye'nin bu tepkilerini dikkate almadı. Gayrimeşru bir referanduma imza attı. Bundan sonra tabii Türkiye'nin ne yapacağı herkes tarafından merak ediliyor. Aslında Türkiye adımlarını yavaş yavaş hayata geçirmeye başladı. Habur sınır kapısına yakın noktada Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan bir tatbikat var. Hı hı. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da söyledi. Orada boşu boşuna tatbikat yapılmıyor. Bu tatbikat bir amaç için yapılıyor. Ve dün de yeni bir gelişme yaşandı. Sınırda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bu tatbikata Irak Merkezi Hükümeti'nin askerleri de katıldı. Ve ortak bir tatbikat yapıldı. Yani Türkiye ile Irak Merkezi Hükümeti Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'ne bir mesaj verdi.
Evet.
Ayağını denk al yoksa gereğini yaparım mesajı verildi. Tabii bundan sonra daha neler yapılabilir? Ekonomik adımlar, siyasi adımlar neler atılabilir? Bunlar tartışılıyor.
Türkiye ne yapar? Türkiye bu bölgeyi boğar. Yani Türkiye isterse, sen de demin az önce anlattın. Kuzey Irak nefes alamaz hale gelir. Türkiye ekonomik desteğini çektiği anda burası mahvolur yani. Evet. Ama Türkiye bunu hemen yapacak mı? Yapmayacak. Aşama aşama gidecek Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Öncelikle bir daraltmaya gidecekler. Yani mutlaka daralacak. Petrol ticaretinde de bir daralma yaşanacak. Barzani'ye para vermeyebiliriz. Barzani'yi kapat, petrol boru hattını kapatmasak bile Barzani için şöyle bir yapı var, yanlış hatırlamıyorsam. %17'sini alıyor petrol ticaretinden elde edilen gelirin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Kerkük petrol boru hattından gelen petrolü satıyor. Uluslararası piyasalarda Türkiye üzerinden satılıyor. Bunun gelen paranın %17'si Halkbank'a yatıyor. Kalanı da merkezi hükümete aktarılıyor. Ama burada tahsilatı Türkiye yapıp Barzani'ye aktarıyor. Türkiye şöyle yapabilir. Barzani'ye parasını vermez. Kerkük'den gelen petrolü satmaya devam eder. Parayı merkezi hükümete gönderir. Merkezi hükümet istiyorsa verir, istemiyorsa vermez. Böyle yöntemler uygulanacak. Bölge ülkeleriyle daha yakın olunacak. Ve oradaki Türkmenlere de her şekilde destek verilecek. Askeri seçenekle masada tutulacak. Ama Barzani böyle yaptı diye savaş çıkacak mı diye sorarsan, savaş çıkmayacak yani. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin kırmızı çizgisi, elbette bir devlet oluşması zaten en büyük kırmızı çizgi. Evet. Ama orada Türkmenlere dönük bir saldırı olursa, o takdirde harekete geçilecek askeri anlamda. Onun ötesinde zaten Türkiye'nin şu anda yaklaşık 3000 askeri var.
Sadece Türkmenlere yönelik saldırı değil Fatih Atik. Bence Kuzey Irak'ta çatışma ortamı oluşursa Türkiye o zaman harekete geçer.
Olabilir yani.
Çünkü
kiminle oluşacak ama?
Ama orada şu anda tamam, Türkmenler bizim için çok önemli. Ama diğer insanlar da bizim için önemli. Kürtler de bizim kardeşimiz, bölgede yaşayan. Araplar da bizim kardeşimiz. İşte diğer Keldaniler var, Asuriler var bildiğim kadarıyla. Onlar da insan olması hasebiyle bizim kardeşimiz. Türkiye burada şöyle bir politika izlemiyor. Bazı çevrelerde görüyorum, Türkiye'nin politikasını eleştiren bazı çevreler var. Türkiye sanki Kuzey Irak'ta bir Kürt yönetiminin kurulmasına karşıymış gibi bir hava oluşturmaya çalışıyorlar. Türkiye bölgede Kürt yönetiminin kurulmasına tepki göstermiyor. Türkiye bölgede sadece bir etnik unsurun ön plana çıkarılarak diğer etnik unsurların göz ardı edilmesini, diğer etnik unsurlar üzerinde baskı kurulmasından endişe duyuyor. Yani Türkiye bugüne kadar Barzani yönetimine destek verdi. Oradaki Kürt yönetimine destek verdi. Çünkü niye? Karşılıklı menfaatler vardı.
Evet.
Bundan sonra da bu desteğini devam ettirecektir. Ama buraya bir milliyetçi söylemle yaklaşmıyor Türkiye. Türkiye orada yaşayan insanların huzuru, güvenliği açısından bakıyor olaya. Türkiye'de de bazı çevreler görüyorum. Hükümeti eleştirirken milliyetçi, daha doğrusu ırkçı söylemlerle hareket ediyorlar. Türkiye ve hükümet kesinlikle ırkçı söylemlerle hareket etmiyor. Orada yaşayan bütün insanların huzuru, mutluluğu, barışı için hareket ediyor. Yani orada kurulacak, gayrimeşru referandumla kurulacak bir bağımsız devletin orada yaşayan bütün etnik unsurların çatışmasına neden olacağından endişe ettiği için böyle bir yola giriyor. Suriye'de yaşananları gördük işte. Suriye'de devlet otoritesi kalmayınca oradaki etnik gruplar birbiriyle çatışmaya girdi. İnsanlar birbirini öldürmeye başladı. Evet. Aynı şeyin Kuzey Irak'ta da yaşanmasını istemiyor. Türkiye bu açıdan yaklaşıyor oluyor. Yoksa ırkçı bir söylemle Türkiye'nin oraya yaklaştığını kimse iddia edemez.
Ya zaten böyle bir şey fiilen mümkün değil. Kuzey Irak'ta yaşıyor 4 milyon Kürt. Hı-hı. Türkiye'de yaşıyor 15 milyon Kürt.
Evet.
Yani sayısı tam farklı da. En çok bölgede Kürt nüfusa sahip ülke, evet, Türkiye Cumhuriyeti. Hı-hı. Yani böyle olmasa bunu görmeden bu lafları etmek mümkün değil.
Evet.
Daha öncesinde böyle bir kaygısı olsa Türkiye Devleti'nin çözüm sürecini başlatmazdı veya, evet, başka şey yapmazdı. Yani, evet, bunu söylemek saf dillik olur ama orada oluşacak bir devlet bölgeyi tamamen huzursuz edecek.
Bir de şöyle bir şey diyorlar Fatih Atik, sen de duymuşsundur. Diyorlar ki Türkiye Kuzey Irak'ın iç işlerine niye karışıyor? Kuzey Irak'ta yaşayanların da bağımsız devlet ilan etme hakları var.
Tabii.
Buna niye müdahale ediyor şeklinde yorumlar görüyorum ben bazı köşe yazarlarında. Bu yorumlar çok havada yorumlar. Çünkü Kuzey Irak'ta yaşananlar Türkiye'yi doğrudan ilgilendirir. Çünkü bizim orada sınırımız var. Uluslararası, ulusal anlaşmalar var. Türkiye bu anlaşmalardan doğan haklarını savunmak için mücadele ediyor. Bu haklarını korumak için orayla ilgileniyor ve ilgilenmek zorunda. Çünkü o zaman uluslararası anlaşmaları ve ikili anlaşmaları çöpe atması gerekir Türkiye'nin. Böyle bir şey yapmasını da Türkiye'den kimse beklemesin.
Ya böyle bir şey olamaz zaten. Yani Amerika Birleşik Devletleri 15 bin kilometreden kalkıp geldi. Evet. Irak'ta. Suriye'ye Ruslar geldi. İngilizler orada, Almanların orada askerleri var.
Evet.
Biz burnumuzun dibindeki yere mi müdahale etmeyeceğiz ya da ilgilenmeyeceğiz? Hı. Kaldı ki Türkiye açıkça söylüyor. Buraları benim alma gibi bir durumum yok,
evet,
diyor. Yani ben güvenliğimi sağlama amacındayım, diyor. Hı hı. Türkiye ne yapabilir? Belki bir tampon bölge de oluşturulabilir. Irak'ın kuzeyinde o fiili durumlar yaşanırsa, saldırılar yaşanırsa. Ama yani şu an hali hazırda baktığın zaman Türkiye'nin Kuzey Irak'ta 12-13 tane kampı var. Hı hı. Askeri kampı var. Yani aslına bakarsan oluşturulmuş vaziyette bir, hı hı, şey de var, bölge de var orada. Ama Türkiye'ye karşı İşte Kürtlerin böyle hakları var, Türkiye vay bunu niye tanımıyor? En büyük Kürt devleti Türkiye'dir kardeşim. Yani, hı, en çok Türk burada yaşıyor. Bunun, evet, ötesinde bir şey var mı? Her türlü haklara da sahipler.
Evet.
Mecliste temsil ediliyorlar, milletvekili oluyorlar, bakan oluyorlar. Kaç tane bakan var Kürt, evet, kökenli? Yani bugün bu laflar boş laflar.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anlattığı çok ilginç bir olay vardı. Senin de dikkatini çekmiştir. Kuzey Irak'ta gayrimeşru referandum. Biz gayrimeşru referandumu ısrarla vurguluyoruz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ve TRT radyoları olarak ısrarla vurguluyoruz bunu.
Anayasasına aykırı bir kere.
Gayrimeşru bu referandum. Kuzey Irak'ta bir taksici oyunu kullanmış ve referandumda evet oyu vermiş. Daha sonra diyor ki bir Türk gazeteciye zannedersem, abi diyor burada diyor bir karışıklık olursa diyor Kerkük'te mi Erbil'de. Burada diyor bir karışıklık olursa diyor ben diyor çocuklarımı alır hemen Türkiye'ye kaçarım diyor. Yani Kuzey Irak'ta yaşayan Kürt, Türk, Arap, Keldani, Süryani, Asuri bütün vatandaşlar, daha doğrusu bütün insanların umudu Türkiye. Yani, hı, orada bir karışıklık olduğu zaman kaçacakları tek ülkede Türkiye ve Türkiye de onlara kucağını açar. Daha önce açtı. Suriye'den gelen vatandaşlar, insanları açtı.
Evet.
Daha önce Körfez Harbi Savaşı sırasında Irak'tan gelen Kürtlere kucağımızı açtık. Şimdi de gelseler Türkiye olarak biz kucağımızı açarız. Bunu kimse unutmasın. Yani Kuzey Irak'ta yaşayan bütün insanların umudu ve gözünü diktiği yer Türkiye.
Türkiye.
Ve bel bağladıkları tek yer de Türkiye. Karışıklık olursa kaçacağım dedikleri tek yer Türkiye. Bu özellikle Kuzey Irak'taki Barzani yönetimine bir kulağına küpe olsun bence. Bunu çok iyi okusunlar.
Yani Türkiye olmasa, deminden beri onu konuşuyoruz. Yani orada böyle bir yönetim de olamaz.
Hı hı.
Böyle bir Barzani diye bir devlet de olamaz. Evet. PKK'ya karşı da Türkiye savunuyor bunları. Diğerlerine karşı, DAEŞ'e karşı da Türkiye savunuyor. Ekonomisini de Türkiye'den alıyor. Memur maaşlarını bile Türkiye'nin açtığı krediyle ödüyorsun. Yani ve en çok sattığımız ürün ne biliyor musun? Bizim en çok gönderdiğimiz ürün buğday, un daha doğrusu. Un, makarna ve kanatlı ürünleri. Yani
onları kestiğimiz anda sofralarına yani koyacak suyu bile ekmek, buradan gidiyor. Ekmek suyu bile bulamazlar.
Suyu buradan gidiyor yani. Suyunu, evet, kessen, elektriğini kessen zaten işi bitecek. Ama yani Barzani şimdi yana döne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşmaya çalışıyorlar. Hem Neçirvan Barzani hem Mesut Barzani. Hı. İşte bir konuşalım edelim falan diye. Cumhurbaşkanı da randevu vermiyor.
Evet.
Vermeyecek de. Yani bu artık
vermemekte de yerden göğe kadar
bu haklı. Kararı Türkiye ile istişare etmeden böyle bir noktaya getirmeleri aslında bunların ne kadar güvenilmez olduklarını da gösteriyor.
Evet.
Yani böyle bir güven bunalımına düşürüyorsun sen Türkiye Cumhuriyeti, hı, devletini. Recep Tayyip Erdoğan ne yaptı biliyor musun? Uzuyor bu konu belki ama son iki cümleyi,
evet,
söyleyeyim.
Almanya seçimleri Türkiye var. Cumhuriyeti'nin içinde
daha önce Barzani ile ilişkiler konuşulurken tüm itirazlara rağmen bu adamlarla ilişkileri sıcak tutmaya çalıştı ve tuttu.
Evet.
Ona rağmen risk alan bu Recep Tayyip Erdoğan'ın böylesine risk almasına rağmen Barzani'nin bu hareketi yenilir yutulur değil yani.
Evet.
O yüzden ne görüşecektir Cumhurbaşkanı ne de başka bir şey yapacaktır. Hı hı. Sivil insanların zarar görmemesi için gereken hassasiyet gösterilir ama Barzani'ye bunun bedelini ödetecekler yani. Türkiye, hı, nasıl ödetir dersen illa asker gönderip dayak atmak veya işgal etmek veya başka bir şey değil yani. Ama bunun ekonomik olarak bedelini ödetecekler. Hı hı. Önümüzdeki süreçte bunu göreceğiz.
Bunun uyarıları zaten gayrimeşru referandum öncesinde yapıldı. Ama Barzani yönetimi bu uyarılara rağmen bu referandumu gerçekleştirdi ve sonuçlarına da katlanacak. Bundan sonra da ağlamaya hakkı yok yani Barzani yönetiminin.
Gitsin İsrail ağlasın.
Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü de kimse yabana atmasın. Bir gece ansızın gelebiliriz sözünü. Hem Suriye'dekiler hem Irak'takiler yabana atmasınlar bence. o durup dururken söylenmiş bir söz değildir yani. Fatih Atik, kısa bir vaktimiz kaldı. Almanya seçimlerine de geçelim istersen. Almanya seçimlerinin en önemli gündem maddesi Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ydi. Ama Almanya seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye karşıtlığı üzerinden politika yapanların seçimlerde oy kaybettiklerini gördük.
Almanlar daha akıllıymış demek ki. Merkel'den daha akıllılarmış. Yani sürekli bunu konuştular. Bu programda kaç defa konuştuk. Senin de önüne notlar var, anlatacaksın evet, evet. Ama Türkiye'deki referandum orada konu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan orada konu oldu.
En önemli defa. Gündem maddesi. Başka Recep Tayyip Erdoğan zaten Cumhurbaşkanı Almanya'da seçimlerinde.
Sosyal güvenlik problemi, işsizlik problemi, Brexit'ten şeyin çıkması, evet. İngiltere'nin çıkması, oradaki geçim sıkıntısı. Almanya'da sadece Türkler yok, bir sürü insan var. Sırplar orada, Bulgarlar orada. Bulgaristan diye bir devlet kalmayacak. 10 milyon nüfusu var, 5 milyon Almanya'da. Bunları konuşmadılar. Gidip her programda Tayyip Erdoğan'ı konuştular. Sonuç ortada işte.
Evet. Şimdi Almanya seçimlerinde Merkel'in partisi birinci parti olarak çıktı. Ancak tek başına hükümeti kuramayacak Merkel'in partisi. Büyük ihtimal bir koalisyon hükümeti kurulacak. O da kurulacak mı kurulmayacak mı tabii önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu seçim sonuçlarına göre koalisyon hükümeti kurulmasında çok zor olduğu görülüyor. Merkel'in partisi 2013 yılındaki seçimlere göre %8,5 oy kaybı yaşadı.
Evet.
Hristiyan Demokrat Birlik ve Hristiyan Sosyal Birlik ortak girdi seçimlere biliyorsun. %8,5 oy kaybı yaşadılar. Sosyal Demokrat Parti, Schulz'un partisi ise %5,2 geriledi. Ve bence en çok gerileme yaşayan da Sosyal Demokrat Parti oldu. Schulz'un evet. Partisi.
140 sandalye mi kaybettiler evet. Toplamda?
En çok Türkiye düşmanlığı ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapan Schulz'tu ve onun partisiydi. Bence seçmenden bir tokat yemiş oldular. Tabii burada en dikkat çeken nokta ırkçı, aşırı sağcı, popülist Almanya için Alternatif Partisi'nin oylarındaki artış. Herkese endişeye sevk eden bu oldu. Nazilerin partisi parlamentoya girdi şeklinde değerlendirmeler yapılıyor. Almanya'nın bu artan aşırı ırkçılık konusunda tedbir almasının zamanı çoktan geldi ve geçiyor. Bu seçim sonuçlarını aşırı ırkçı partinin parlamentoya girmesi noktasında iyi değerlendirmek gerekiyor bence. Almanya açısından bence tehlike çanları çalıyor.
Çalıyor tabii. Şimdi kendi içerisinde bir sürü işsizlik problemi var. Ekonomide büyüme sıkıntısı var. Uluslararası bir güç olma noktasında problem yaşıyor. Sözü dinlenen bir ülke olmaktan çıkmış. Amerika Birleşik Devletleri'nin açtığı Alman şirketlerine verdiği vergi cezaları milyar doları aşmış. Şimdi böyle bir ortamda çıkıyorlar, Tayyip Erdoğan'ı konuşuyorlar. Hı. Almanlar da dedi ki kardeşim sen bu kadar çakma milliyetçilik yapma. Zaten hı. Burada gerçek milliyetçiler var, Naziler var. Ben onlara oy veririm dedi.
Evet.
Yani bakıldığı zaman 90 milletvekili kazandılar bu alternatif parti. Dolayısıyla Merkel bundan sonra ne yapacak dersen Merkel eski yaptığı politikaya geri dönecektir. Yani Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapmasa bile yabancı düşmanlığı yapacaktır. Göçmenler politikasında bir takım değişiklikler olacaktır. Türkleri ve oradaki diğer göçmenleri kolay günler beklemiyor. Bence biraz daha zorlaşacak oradaki işleri vatandaşlarımızı, yurttaşlarımızı ama... Almanlar şunu da görmeli ki bu gidiş gidiş değil. Ve bu kafayla gittikleri sürece de hiçbir yere varamayacakları aşikar yani. Evet. Yakın zamanda eğer koalisyonda da problem çıkması muhtemel görünüyor Almanya'da.
Çünkü belki Schulz koalisyona girmeyecekler.
Girmeyecek. İşte Jamaika koalisyonu diye bir şeyden evet. Bahsediliyor. Merkel'in partisinin amblemi siyah evet. Rengi. Yeşiller zaten yeşil. Evet. Liberallerin de kırmızı galiba evet. Ya da sarı. Sarı evet. Galiba. Jamaika işte ülkesinin bayraklarından oluşan hı-hı. Alman basını bu şekilde tabir oluşturur Jamaika diye. Jamaika koalisyonu ama hı-hı. Almanya'da şu konuşuluyor yani bu koalisyon uzun soluklu olmaz. Çünkü gidip de alternatif ırkçı partiyle Merkel koalisyon yapacak değil. Schulz zaten girmiyor. Diğerleriyle de çok olumlu bir seyir izleyemeyebilirler.
Evet.
Merkel zannediyorum Avrupa'nın en güçlü kadını iken, Almanya'nın en güçlü kadını iken Almanya'nın felaketine doğru dönüşecek. Ama sadece Almanya'da değil bak. Evet. İspanya'da Katalanlar ayrılmaya çalıştı. İspanyol devleti karışık şu anda. Oraya gitti devlet baskı uyguladı ve şu anda orada sıkı takibat altında insanlar. Fransa'da Macron ilk seçildiğinde müthiş bir havası vardı. inanılmaz bir şekilde çok kısa bir sürede o havadan eser kalmadı. Senato'da da çoğunluğunu kaybetti. Şimdi Almanya bu şekilde. Avrupa Birliği ülkelerinde yükselen bir ırkçılık ve milliyetçi söylem var. Elbette bu Türkiye için iyi bir sonuç doğurmayacak yani. Bunu biliyoruz. Ama Türkiye'nin tezlerinde doğru olduğu ortaya çıktı bu noktada. Yani Almanya'ya pabuç bırakmadık hiçbir zaman. İncirlik'ten onları gönderdik. Uçaklarını ellerine verdik. Gittiler. Ondan sonra diğer konularda da eşit ortaklık noktasında davette bulunduk. Bundan sonra Avrupa'nın ve Merkel'in takkeyi önüne koyup düşünmesi lazım. Yani Almanya'da yaşanan sorunlar sadece Türkleri ilgilendirmiyor. Dediğim gibi Ukraynalılar çok sayıda ve Almanya'nın içinde mafyalar türemiş. Sırp mafyası, Romen mafyası, Ukrayna mafyası. Şimdi bunların içerisinde bir de şimdi, pek çok şey yapılmaya çalışılıyor.
Fatih Artık, ilginç,
yeni bir seçime gidebilirler yani.
İlginç bir bilgi paylaşmak istiyorum. Almanya Berlin'e gittin mi bilmiyorum.
Gittim.
Türklerin en yoğun yaşadığı Kreuzberg bölgesi var. Diğer işte bölgeler var Berlin'de. Ve buralarda yapılan seçimlerde Berlin'de Türklerin ve işte göçmenlerin çoğunlukta yaşadığı bölgelerde yapılan seçimlerde ırkçı partinin oylarında %4 seviyesinde bir artış olduğu görülüyor. Bu çok enteresan bir rakam. Çünkü buralarda genelde Türkiye'den göçenler ve diğer ülkelerden, Polonya'dan, Ukrayna'dan, diğer ülkelerden göçen insanlar oturuyor. Buralarda oturan Alman vatandaş sayısı çok az. Ama buralarda ırkçı partinin oylarının %4 seviyesinde artmış olması çok ilginç geldi bana. Çünkü neden ilginç? Burada çünkü Türklerin ırkçı bir partiye, Türk düşmanlığı yapan bir partiye oy vermemesi beklenirdi. Ama nedense bu partilere oy verilmiş. Bu dikkat çekici bir rakam. Tabii burada Merkel ve diğer merkez partiler ırkçı partinin oylarını engellemek için aşırı sağa oy kaptırmak istemeyen tüm partiler aşırı sağın söylemlerini kullandılar. Ama bu söylemleri kullanmasına rağmen bu söylemlerinde başarılı olmadıkları görülüyor. Yine oylar ırkçı partiye gitti.
Gerçeği varken niye çakmasın oynasın?
Evet, niye çakmasın oynasınlar? Tabii Almanya'yı zor günler bekliyor önümüzdeki günlerde. Koalisyon hükümeti kuracaklar mı, kuramayacaklar mı hep birlikte göreceğiz. Ama asıl sorun bence aşırı ırkçı bir partinin parlamentoya girmiş olması. Almanya'nın oturup düşünmesi lazım. Hatırlıyorum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan referandum sürecinde Almanya'yı ve diğer Avrupa ülkelerini uyarıyordu. Bu ırkçı politikalardan vazgeçin. Ülkenizde de ırkçılık artacak ve gün gelecek sizi de konuşturtmayacaklar Almanya'da diyordu. Almanya öyle bir noktaya gidiyor. Umarız ki Almanya'daki bu gidişatı durduracak adımlar atılır merkez partiler tarafından.
Yani bundan sonraki süreçte daha dikkatli hareket etmeleri lazım kesinlikle. Hı hı. Yani ırkçı söylemin merkez partilere oy kaybettirdiği açık. Ama ne yazık ki ben söylemi biraz daha yumuşatacaklarını zannetmiyorum. Hı hı. Diğer Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi. Bir de şu var, yani ırkçı söylem artacaktır, cümlemi tamamlayayım.
Evet.
Ama orada ilginç bir iletişim var, orada ilginç bir bağlantı var, onu hatırlatalım. Hem Le Pen'in hem diğer ülkelerdeki bu ırkçı söylemi benimsemiş partilerin finansman yapısına bakarsan Rusya'nın bunlarla çok yakın ilişki içinde olduğunu görürsün.
Evet.
Yani bu yönden de bir araştırma yapmanı tavsiye ederim. Ben bakıyorum orada. Oradaki bağlantı çok enteresan.
Evet.
Rus devleti veya iş adamları bu ırkçı söylemi geliştiren, milliyetçi çizgide olan siyasi partilere, Avrupa'dakilere, hı hı, para yardımında bulunuyorlar.
Evet.
Yani orada yardım toplamak serbest biliyorsun. Türkiye'de de önümüzdeki süreçte olacak ama oradaki bağlantı ilginç. Evet.
Almanya'da bulunan Türkler tarafından kurulan bir parti de var biliyorsun. Alman Demokratlar Birliği diye. Sadece Kuzey Rhein-Westfalia eyaletinde seçimlere katılmış ve 41.178 oy almış. Bu da dikkat çeken bir rakam.
Türk milletvekillerinin sayısı da arttı galiba.
Türk milletvekillerinin sayısı da arttı. Evet. 11 iken 14'e ulaştı Türk milletvekillerinin sayısı. Tabii oradaki Türk milletvekillerinin de ne kadar Türk milletinin ve Türkiye'nin menfaatlerini koruduğu da ayrı bir tartışma konusu.
Sohbeti uzattık bugün Bilal.
Evet. Konular çünkü.
Oradan prodüktör arkadaşlarımız bizi eleştiriyorlar.
Evet.
İşaret ediyorlar. İstersen bitirelim.
Sevgili dinleyiciler, Satır Arası programının sonuna geliyoruz. Ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ve yapımdaki emeği geçen arkadaşlarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Nuri Göktaş'la birlikte Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Satır arası.